Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 4. ayrım. Osmanlı yönetimi, adanın mülkiyeti bizdedir diye kendini avuta dursun, İngiliz yönetimi kira bedelini Osmanlı'nın borcuna sayıp ödemedi. Türk yöneticilerin çoğunu değiştirdi. Yerlerine İngilizleri, Rumları atadı. Türkçe ve Rumcaya ek olarak İngilizceyi de resmi dil ilan etti. Müslüman din adamlarının atanmasına da karıştı. Güvendiği adamları destekledi. Vakıfların yönetimini elinde tuttu, başına işbirlikçi bir Türk getirdi. Kendisine Sir ünvanı verdi. Kıbrıs, İngiliz Sömürgeler Bakanlığı'na bağlandı. Anlaşıldı ki İngiltere, Kıbrıs'a bir sömürge olarak bakmaktadır. Kendi yasalarına göre bir mahkeme kurdular. Dipnot 16. Kıbrıs tarihi ile ilgili eserlerde İngiliz idaresi hakkında geniş bilgi var. Yönetim bazı Türkleri ve Rumları polis olarak aldı. İngilizce eğitim veren okullar açtı. Yasalardan ve kimliklerden Türk sözcüğü silindi, yerini İslam sözcüğü aldı. Türk Lisesi'nin adı da İslam Lisesi'ne çevrildi. Amaçları, dine hoşgörü ile yaklaşıp, milli olan her şeyin kökünü kazımaktı. Hindistan'ı, Mısır'ı uzun yıllar böyle yönetmiş ve sömürmüşlerdi. Kıbrıs'ın Osmanlı toprağı olduğu gerçeği gittikçe anlamını yitiriyordu. İngilizlerin bu tutumu ve Rumların enosis istemeleri Türkleri çok rahatsız etmişti. Rumlarla yer yer kavgalar, çatışmalar yaşanıyordu. Bu çatışmalar, kabalıklar, küçümsemeler Türklerin direniş ruhunu güçlendiriyordu. Bazıları rahatı seçti. Türkiye'ye göç başladı. Göç eden aile sayısı kısa sürede 10 bini geçecek, göç kanayan bir yara gibi devam edip gidecekti. Dipnot 17. Türkiye'ye yerleşen Kıbrıslılardan birçok bilim adamı, sanatçı, yazar, aydın, subay, mühendis, hukukçu, öğretmen, iş adamı, siyasetçi yetişmiştir. Kıbrıs toprağının yarıdan fazlası tarımla geçinen Türklerin tapulu malıydı. Göç edenler bu toprakları iyi para veren Rumlara sattıkları için bu oran gittikçe düşecekti. 1897 yılında bir haber Kıbrıs'ta büyük heyecan yarattı. Osmanlı ile yeni Yunan devleti arasında savaş çıkmıştı. Kıbrıs'tan bazı Rumlar savaşa katılmak için Yunanistan'a gittiler. Kiliselerden dışarı Türk düşmanlığı yansımaya başlamıştı. Rumlarla Türkler arasındaki kavgalar artmıştı. Türkler, Osmanlı yenilirse Kıbrıs Rumlarının daha çok azacağını anlamışlardı. Birbirlerine dayandılar ve beklemeye başladılar. Osmanlı ordusu, Yunan ordusunu evire çevire yendi. Dipnot 18. Türkler galip geldikleri halde barış masasından büyük devletlerin baskısıyla yenik kalkacaklardır. Akıllı Türkler emperyalizmin ne demek olduğunu öğrenmekteydiler. Türkler şükür secdesine kapandılar. Bu sonuç Rumları hizaya getirdi. Türk köyünden geçmesi gerekiyorsa komşu köyün sakallı papazı attan iniyor, kahve önünde oturan yaşlıları saygıyla selamlayıp öyle geçiyordu. Ama hepsinin bakışları gittikçe karanlıklaşıyordu. Kıbrıs, Kıbrıs. Kıbrıs değişiyordu. At arabaları, faytonlar derken otomobiller yolların solundan gitmeye başladı. Bazı Rum tüccarlarında otomobilleri olmuştu. Şapka giyen Rum erkekler, başları açık Rum kadınlar görülüyordu. Türklerde önemli bir değişiklik yoktu. Anadolu Türkleri gibi Kıbrıslı Türkler içinde zaman hasta geceleri gibi çok ağır akıyordu. Pek az değişiklik olmuştu. Birkaç aile çocuklarını öğrenim için İstanbul'a ve İngiltere'ye yollamıştı. Türkler ve Rumlar arasındaki ahbaplık çok azalmıştı. Ama bazı Türk ve Rum gençler ara sıra birlikte eğleniyorlardı. Rumların eğlenceleri Türk delikanlıları için çekiciydi. Çünkü bu eğlencelere Rum kızlar da katılıyordu. Liberal Parti milletvekili Mr. Churchill, 1907 yılında yeni sömürgeyi görmek için Kıbrıs'a uğradı. Rum ileri gelenleri hemen kendisinden adanın ana vatan Yunanistan'a bağlanması için yardım etmesini istediler. Olumsuz yanıt aldılar. Kıbrıs, İngilizlere gerekliydi. Dipnot 19. İngiltere, Kıbrıs'tan bir daha hiç çekilmedi. Hala Kıbrıs'ta iki büyük deniz ve hava üssü var. Churchill güncesine şöyle yazacaktı. Fakat bu halkın Yunanlıların bir parçası olduğu neye dayanıyor? Adanın tarihi devrelerinde Mısır, İran, Asur, Roma, Venedik, Ceneviz ve Osmanlı devletlerine bağlı olduğunu görürüz. Hiçbir zaman Yunanistan'a bağlı olduğunu tarih kaydetmiyor. Kıbrıs, en geniş bir hayal ile bile coğrafi bakımdan Yunanistan'ın bir parçasını teşkil edemez. Birçok batılı politikacı gibi gerçeği bilecek ama İngiliz politikasının genel akışına uyacaktı. Mr. Churchill ve benzerleri için İngiliz çıkarları yanında gerçeklerin hiçbir değeri yoktu. Bir Türk gazetesi, Türklerin ortak duygusunu bir tümceyle bir daha açıkladı. Ada, Yunanistan'a asla katılmayacaktır. Parantez içinde, Sinuhat, 3 Ekim 1907. Rumlar güldüler. Haydora davre. Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanacağından hiç kuşkuları yoktu. Önlerinde güzel bir örnek vardı. Yıllardır süren Girit mücadelesi, başarıyla sona ermek üzereydi. Nitekim çok kısa bir süre sonra büyük devletlerin desteği ve Yunanistan'ın hedefi bir gün bile gözden kaçırmayan programla çalışması sonucu Girit Yunanistan'ın olacaktı. Bir gün sıra Kıbrıs adamı gelecekti. Kıbrıs Türkleri Osmanlı'nın gafleti, büyük devletlerin entrikaları ve Yunanistan'ın planlı uğraşlarının ürünü olan Girit yenilgisini Girit Türklerinin yaşadığı kıyımları ve acıları hiçbir zaman unutmayacak, aynı olayın başlarına gelmesi korkusunu içlerinden söküp atamayacaklardı. Korktukları başlarına gelecekti. Balkan Savaşı ve Uyanış. 1912'de birdenbire Balkan Savaşı çıktı. Karadağ, Sırbistan ve Bulgaristan Osmanlı ile savaşa girdiler. Yunanistan'ın da savaşa katılması Kıbrıslıları gerdi. Kıbrıslı Türkler ve Rumlar dikkat kesildiler. Milletlerinin savaşını yan yana yaşayarak soğukkanlılıkla izlemek kolay değildi. Rumlar yer yer kanlı olaylar çıkarmaya başladılar. Çocuklara, kadınlara ve yaşlılara da saldırıyorlardı. Türkler, Rumları gittikçe daha iyi tanımaktaydılar. Hepsi böyle durumlarda barbar kesiliyordu. Kıbrıs Başpiskoposu, Türklere ve İngilizlere seslenerek şöyle dedi. Hiçbir hareket, hiçbir baskı, hiçbir dünyevi kuvvet Yunanistan'da birleşmek yönündeki değişmez azim ve duygumuzu ortadan kaldıramaz. Dipnot 20. Ünlü Yunan politikacısı ve megali ideacı Venizelos da şöyle demiştir. Gençliğimden beri ben, parantez içinde Ege'nin ortasındaki Skiros adasını Yunanlılığın coğrafi merkezi saymışımdır. Venizelos, Ege Denizi'ni bir Yunan gölü olarak düşünüyor, hayali Anadolu'nun yarısına kadar uzanıyor. Bu hırs, Türklere ve Yunanlılara büyük acılara mal olacaktır. Kıbrıslı Türkler, Osmanlı'nın bu dört yeni devletin kıytırık ordularını yeneceğine inanıyorlardı. Büyük devletler de bu kanıdaydı. Bu nedenle Osmanlı kazansa bile, sınırlarda bir değişikliğe razı olmayacaklarını açıkladılar. Kıbrıslı Rumların bir bölümü yine Yunanistan'a yardıma koştu. Yunanistan'ın yine yenileceğinden korkuyorlardı. Hepsi yanıldılar. Siyasi gruplara bölünmüş, birliği kalmamış, battal iki Osmanlı ordusu şaşılacak kadar kısa bir zamanda yenildi. Rumeli bütünüyle elden çıktı. Yunanlılar Yanya'yı, Selanik'i, Kavala'yı aldılar. Bulgar ordusu Çatalca'ya kadar geldi. Zorlukla durduruldu. Yenilen Osmanlı olunca büyük devletler hiç utanmadan U dönüşü yaparak sınırların değişmesini desteklediler. Edirne'yi de Bulgarlara vereceklerdi. Aman! Rumlar Türklerin gözlerinin içine baka baka günlerce bayram ettiler. Sevinçlerini olaylar çıkararak gösterdiler. Limassol ve Lefkoşa'da bazı sokaklara Makedonya, Atina, Girit gibi adlar veriliyordu. Türkler çok üzülmüşlerdi. Osmanlı bitmişti demek ki. Ana vatan ölüyorsa Kıbrıs Türklerine de hayat hakkı yok demekti. Türkiye olmazsa bir avuç Kıbrıs Türk'ü ne yapabilirdi? Rumlara yanaşma mı olacaklardı? İşte bu olamazdı. Ne pahasına olursa olsun direnişi sürdüreceklerdi. Bu utanç verici yenilgi Türkiye'de bir uyanışa yol açtı. Oyunbaz emperyalizme karşı bir patlama oldu. Özü yurtseverlik olan bir millilik başladı. Şiirler yazıldı, marşlar bestelendi. Türk tarihi, halk edebiyatı, kahramanlar hakkında toplantılar düzenleniyor, konferanslar veriliyor, yazılar yayımlanıyor. Türkiye ve Türkler ile ilgili kitaplar çevriliyordu. Türk tarihinin çok eskilere uzandığını ilk kez öğreniyorlardı. Koca Türk geri dönüyordu. Bu heyecanlı hava içinde ordu bir hamlede Edirne'yi geri aldı. Devlet, bir daha böyle bir yenilgiye uğramamak için donanmasını güçlendirmek, Yunan donanması ile eşitlemek istedi. Halktan yardım dileyerek İngiltere'ye iki savaş gemisi ısmarladı. Herkes yardıma koştu. O kadar ki halk kefen parasını, dilenci topladığı sadakaları, öğrenciler harçlıklarını verdi. Kadınlar uzun saçlarını kesip peruka yapanlara sattılar, parasını gemiler için yardım toplayan donanma cemiyetine yatırdılar. Harbiye Nazırlığı, yenilgiden sorumlu, cahil, korkak, beceriksiz, günlük siyasete meraklı, milli duygudan yoksun, ordu birliğini bozan binden fazla işe yaramaz Osmanlı subayını emekliye ayırdı. Orduda birlik sağlandı. Komutanları gençleştirdi. Sakallı, göbekli paşaların yerini genç kurmay subaylar aldı. Askeri savaşa hazırlayan eğitim yöntemlerini yeniledi. Gece derslerinde askere hayat bilgisi veriliyor, Türk tarihi ve hurafelerden arınmış Müslümanlık anlatılıyor, vatan sevgisi aşılanıyor, birlikler durmadan talim ve tatbikat yapıyorlardı. Yalnız inancın değil, inançla birlikte milli bilinç ve bilginin de eseri olan yeni bir ordu oluşuyordu. Dua ile, niyazla, sadece Allah'ın yardımına güvenerek pala sallamakla savaş kazanılamayacağı, devletin güçlenemeyeceği, refaha ulaşılamayacağı, çalışıp yardımı hak etmeyene Allah'ın yardım etmeyeceği sonunda anlaşılmıştı. Osmanlı bu gerçeği anlayabilmek için 200 yıl kaybetmişti. Avrupa ikiye ayrılmıştı. Osmanlı Devleti yalnız kalmaktan çekindi. Güçlü ve dost olduğunu sandığı Almanya'nın yanında yer aldı. Genel kurmayını ve birçok birliklerini Alman subaylarına emanet etti. Daha savaşa hazır değildi ama Almanlar Türkiye'nin bir an önce savaşa girmesini, doğuda Rusları oyalamasını istiyordu. Baskıya direnemeyen başkomutan vekili Enver Paşa'nın yazılı emriyle donanma Rus limanlarını topa tutunca Osmanlı Devleti kendini savaşın içinde buldu. Karşı yanda İngiltere, Fransa ve Rusya vardı. İngiltere bitmiş iki gemiye el koyduğunu açıkladı. Bütün Türkiye isyan etti. Kahrolsun İngiltere. İngiltere bununla kalmadı. 2 Kasım 1914 günü Kıbrıs'ı da topraklarına kattığını bildirdi. Öfke göğe çıktı. Sömürgeci İngilizler ve Türkler yenilsin diye durmadan dua eden Rumlarla birlikte Kıbrıs'ta yaşamak çok zorlaşmıştı. İngilizler tüm Kıbrıs doğumluları İngiliz uyruğuna geçirdiler. Türk adını yasakladılar. Türk yerine İslam denilecekti. Türklerin bir bölümü daha sonra Anadolu'ya, Amerika'ya, Kanada'ya, Avustralya'ya göç etti. Bazısı gitmeden topraklarını yine Rumlara satmıştı. Para Rumlardaydı. Kıbrıs'ta yerleşim değişiyordu. Türkler azaldıkça Rumlar adanın her yanına yayılmaya başlamışlardı. Karma köylerde Rumlar çoğalmaktaydı. Dipnot 21. Türklerin sahip oldukları tapulu arazi oranı %60'a düşer. Çanakkale. İngilizler Basra'ya asker çıkardılar. Birkaç savaş gemisiyle Çanakkale Boğazı'nın ağzındaki tabyaları bombaladılar. Böylece savaşı başlattılar. İngiltere ile Türkler tarihte ilk kez savaşacaklardı. Bir yanda dünyaya egemen İngiliz İmparatorluğu, Bir yanda ise silahı, mühimmatı, aracı, gereci yetersiz, sanayisiz, 2 yıl önce Balkan Savaşı'nda rezilce yenilen Osmanlı Devleti. Eyvah ki eyvah. Rumlar şenlik yapıyorlardı. İngilizlerin bazı savaş gemilerini gören Türklerde huzur kalmamıştı. Yahu o kocaman çelik gemiler boğazı kolayca geçip İstanbul'a ulaşır, Osmanlı'yı bitirirse? Sus, ağzını hayra aç. Kıbrıs Rumları bir Türk'ü görünce yaşasın Yunanistan diye bağırıyorlardı. Gurur içinde dolaşan, emreden, küçümseyen, düşmanca bakan İngiliz askerlerine katlanmakta çok güçtü. Türkiye yenilecek diye ödleri patlıyordu. İngiliz-Fransız donanması Çanakkale Boğazı yakınında toplanmıştı. 18 Mart günü harekete geçtiler. Amaç boğazı yarıp Marmara Denizi'ne çıkmaktı. Bu başarılırsa Ruslar da İstanbul'un Karadeniz kıyılarına çıkarma yapacaklardı. İngilizlerden gelecek haberi bekliyorlardı. Kıbrıslılar bunları sonra öğrendiler. İstanbul'dan bir Kıbrıslının kazandık diye yolladığı telgrafın anlamını da ancak bir süre sonra çözebileceklerdi. 18 büyük zırhlıdan ve yardımcı savaş gemilerinden oluşan donanma boğazı geçememiş, 3'ü batmış, 5'i savaş dışı kalmış, usta ve gözü pek Türk topçularına yenilerek ters yüzü geri dönmüştü. İngilizlerin ve Rumların suratlarında tokat izine benzer bir şaşkınlık belirmişti. Bir zaman sonra İngiliz ve Fransız ordularının Gelibolu Yarımadası'na ve karşı kıyıda bulunan Kum Kale'ye çıktıkları duyuldu. Türk savunma planı uygulansa bunlar çıktıkları gün denize dökülür, kara savaşı o gün biterdi. Ama ordunun başına getirilen Alman Liman von Sanders Paşa hiçbir savaş deneyi yoktu, planı değiştirmiş, büyük birlikleri, topları, makineli tüfekleri gerilere, uzaklara aldırmış, kıyıları gözcü postalarına, küçük birliklere bıraktırmıştı. Çünkü askerin donanmanın ateşi altında tutunamayacağını, savaşa devama cesareti kalmayacağını ileri sürüyordu. Liman Paşa'nın planına göre düşman kıyılara çıktıktan sonra gerideki birlikler gece hücum ederek düşmanı denize dökeceklerdi. Düşman kıyıya çıktı. Büyük birlikler geriden gelene kadar kıyılara yerleşti. Türkler Liman Paşa planının yanlışlığını kanları ve canları ile düzeltmeye çalışıyorlardı. Düşmanın ilerlemesini durdurup kıyılarda tuttular ama donanmanın her yana ulaşan mermileri yüzünden denize dökemediler. Kıbrıslı Türkler, Türk ordusunun düşmanın ilerlemesine izin vermediğini öğrenerek sevindiler. Ya Rabbi, ordumuza sen kuvvet ver. İngilizler ile Irak'ta ve Suriye'de de savaşılıyordu. Türkiye ile savaşan İngiltere için Kıbrıs Türkleri de artık düşmandı. Türkleri sıkı denetim altına aldılar. Bazı Türk ileri gelenlerini, özellikle tüccarları, Girne Kalesi'ne hapsettiler. Ateşkes anlaşmasından sonra serbest bırakılacaklardı. Türk ticareti savaş bitene kadar küçülüp sönecek, Rumlar gelişirken Türkler daha da yoksullaşacaktı. Bir gün Magosa'dan bir haber geldi. İngilizler Magosa'nın kuzeyinde esirler için bir kamp hazırlıyorlardı. Çok geçmeden Çanakkale'de, Suriye ve Irak'ta esir düşen bir kısım subay ve erler bu kampa getirildiler. Dipnot 22. İngilizler Hindistan ve Mısır'da da esir kampları açtılar. Türklerin esir kampları Anadolu'daydı. Türkler generallere, parantez içinde paşalara çok önem verirlerdi. Bazı esir generaller İstanbul'da misafir edilmekteydi. Savaş alanlarına en yakın esir kampı burasıydı. Esirlerin anlattıkları kulaktan kulağa yayıldı. Çanakkale kahramanı Albay Mustafa Kemal'in adını ilk kez duydular. İngiliz ve Fransız orduları İstanbul yolunu karadan da açamamışlardı. 8 ay sonra Gelibolu'dan kaçtılar. Herkesin titrediği, yenilmez sandığı İngiltere, onun kadar kibirli ve sömürücü Fransa yenilmişti. Vay be annem! Bu inanılması zor haber Anadolu halkına olduğu gibi Kıbrıs Türklerine de bir özgüven verdi. Demek ki emperyalizm yenilebilirdi. Yürüyüşleri, duruşları, bakışları değişti. İngiltere'yi yenmiş bir milletin çocuklarıydılar. Saklanmış bayraklar besmele ile açılıp camilere asıldı. İngilizler çok bozuldular. Yeniklere özgü sinirlilik içinde bayrakları silah zoruyla toplattılar. Oysa Yunan bayraklarına bir şey demiyorlardı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 30. Devamı 5. ayrımda.